kimlerdensin delikanlı? Adın ne?
Çaban, orta direkten.
Hatırlayamadım o aileyi. Bari büyük mü?
Zamlar geldikçe büyüyor.
Anlamadım, ne zam mı?
Vallahi doğrusunu istersen biz de pek anlamıyoruz Adnan baba.
Zırva İzim kanalının hazırlayıp sunduğu Darphane Podcast serisine hoş geldin. Bu yayını YouTube, Spotify ve iTunes platformları üzerinde bulabilirsin. Ben programın daimi sunucusu Sevan.
Adan bagalut şolhu şaloh raglay ve od lo matsu manoh.
Bu yayında sana doğru bildiğini zannettiğin büyük bir yanılsamadan, bir yanlıştan bahsedeceğim. Ben de ömrümün uzun bir kısmını bu yanlışa inanarak yaşadım. Peki nedir bu yanlış? İyi bir ekonomide orta sınıfın varlığı ve gerekliliği. Gel istersen beraber bakalım ve şu soruyu soralım. Gerçekten orta sınıf diye bir sınıf var mıdır? Var ise neden vardır? Varlığının amacı nedir? Eğer daha önceki yayınlarımı dinlediysen az çok benim toplumsal sınıflara dair fikirlerimi fark etmiş olacaksın. Bana göre yeryüzünde bir sömürenler, bir de sömürülenler var. Basitçe zenginler ve fakirler. Yani kendini ve neslini hayatta tutmak için bir daha asla çalışmaya muhtaç olmayanlar ve hayatta kalmak için çalışmaya ihtiyacı olanlar. Peki soyut bir tanım olan bu orta sınıf bu iki grubun neresinde? Aslında hiçbir yerinde değil. Aynen Bukowski'nin dediği gibi zengin sınıf parayı elinde tutar ki para onlar için bir amaç değil araçtır. Bunun yanında hiç vergi ödemez. Orta sınıf her kapitalist devlette olduğu gibi verginin en büyük kısmını ödeyen sınıftır. Bir de bu sınıfı güya korkutmak için tam aksi durumda olanlar. Yani sen, yani ben, fakirler vardır. Halbuki adeta bir tahterevalliye benzeteceğimiz bu düzende tahterevallide kıç koyulacak sadece iki yer vardır. O tahterevallinin bir ucunda zengin, besil ve şişman çocuk otururken diğer ucunda da aç, fakir ve sıska çocuk oturur ve ortada üretilmiş ne değer varsa şeker ya da para sürekli zengine doğru akar. İşte orta sınıfta bu tahterevallinin yanı başında duran ve zenginlerin ağır bastığı tarafa doğru akan para ve şekerden nemalanmaya çalışan, o soyut varlığının asıl amacı olan daha çok zenginleşme hayaliyle yaşayan, ancak ne hikmetse her ekonomik krizde küçülen, her buhranda asıl darbeyi yiyen ve adil olmayan vergi politikaları yüzünden gün geçtikçe fakirleşen çocuktur. Bir de bunun üstüne karşı planlama ve orta sınıfın kendi sınıfına mensup diğer orta sınıf arkadaşlarına karşı uyguladığı rekabet politikaları girince durum tam da şuna benzer. Afrika'nın düzlüklerinde orta sınıfa mensup iki insan aç bir aslandan kaçmaktadır. İkisi koşarken biri dönüp diğerine der ki, "Yahu biz niye koşuyoruz? Zaten aslandan daha hızlı koşamayız ki. Elbet bizi yakalayacak ve yiyecek." İkisi de orta sınıfa mensup bu iki tane adamdan biri cevaben diğerine dönüp ne dese beğenirsin. "Benim aslandan hızlı koşmama gerek yok ki. Senden hızlı koşayım yeter." İşte şu an olan tam da budur. Bütün mücadelesi zenginleşmek ve mümkünse o zengin tarafa geçmek olan orta sınıf, kendisini ilk kriz vurduğunda, ilk buhran yakaladığında olmasa da kapitalist düzen kaynaklı üretile gelen belki bir sonraki krizde o arkadaşının başına gelen kara talihi yaşar ve bedeli kendisi de dahil büyük ihtimalle iş verdiği herkes öder. Benim senden isteğim ve umudum şudur. Umarım bu yaşına gelene kadar kendine asla orta sınıf dememişsindir. Çünkü bazen görüyorum adam veya kadın her neyse asgari ücretin 2 bilemedin 3 katı maaş alınca aman ben orta sınıfım, aman ben kalbur üstüyüm falan diye tutturup gidiyor. Öyle bir şey yok. Yayının ortalarına geldik. Şimdi burada bir virgül koyup ortalama 300 yıl geriye götürmek istiyorum seni. Kapitalizmin doğduğu zamanlara. Burası çok omelli. Ekonomi ve finansla birazcık ilişkin varsa Adam Smith ismini duymuşsundur kesinlikle. Tırnak içinde modern günümüz ekonomisi için çok önemli bir isim. Onun ekonomiye dair eleştirilerinin çoğu feodalizmi, feodal beyleri, lordları, kralları eleştirmek üzerineydi. Ona göre bu eski yöntemlerin hepsinden kurtulmalıydık. Yani köleler ve efendiler düzeninden çıkılmalı ve yeni sisteme merhaba denmeliydi. Bu yeni sistem öyle bir sistem olmalıydı ki artık köleler ve efendiler değil, ekonomik olarak özgür bir bireylerin dünyası kurulmalıydı. İşte bu sebeple çalışanlar kiminle sözleşme yapabileceklerine, kiminle pazarlık ve anlaşma yapabileceklerine karar verebilmeliydiler. İşverenlerini seçebilmeliydiler. Ve bu sayede geçmişin o baskıcı krallık rejimlerinden ve kraliyet ailelerinden kurtulunabilirdi. Ve tam da dediği gibi oldu. Fransız İhtilali ile birlikte Avrupa'da Adam Smith'in de istemediği bu düzenin yıkılma süreci başlamış oldu. Bu düzene Fransızca'da bir terim uydurdular ve dediler ki bunun adı laissez-faire olsun. Yani günümüz Türkçesiyle bırak olsun düzeni. Yani hükümet ekonomiyi serbest bırakmalı, ekonomi bağımsız bireyler tarafından inşa edilmeli ve yönetilmeli. Alırken ve satış yaparken bu bireyler keyfi olarak alım ve satış sözleşmeleri yapabilmeli. İşte son 300 yılın büyük tartışması bunun üzerineydi. Yani devletler ve hükümetler bu düzene müdahale etmeli mi? Edecekse ne oranda etmeli? Devletin müdahil olduğu bir düzenin karşısında olanlar, yani Keynesyenciler bir takım sorularla geldiler. Alıcının ve satıcının, işçinin ve işverenin arasında anlaşmazlık olduğunda ne yapacaksınız dediler bu insanlara. Elbette yüzünüzü devlete ve onun mahkemelerine döneceksiniz. İşte bu yüzden dediler ki bu ticari ilişkilerin düzenlenmesinde, standartların belirlenmesinde ve anlaşmazlık çıktığında, kriz çıktığında, müdahale gerektiğinde hükümetler işin içinde olmalı. Anlayacağın üzere son 300 yıldır tartışmanın geneli bu yöndeydi. Hükümet ekonominin içerisinde ne kadar olmalı, ne kadar düzenleme yapmalı, ne kadar serbest bırakmalı falan filan. Bu iki taraf arasındaki anlaşmazlığa da neoklasik ekonomik taraftarlarıyla Keynesyen taraftarlar arasındaki anlaşmazlık dediler. Tartışmaların neredeyse son bulduğu tarih ise 1929, yani Büyük Buhran'ın zamanıydı. Peki tartışmalar ne zaman son buldu? 1930 yılında. Amerika Birleşik Devletleri'nde Büyük Buhran koptuğunda. Yine modern ekonominin büyük isimlerinden Keynes çıktı dedi ki, bakın gördünüz mü? Büyük depresyon yaşıyoruz ve bizi bundan kurtarabilecek tek otorite hükümetler, devletlerdir. Şimdi senden gözlemlemeni istiyorum. İçinde yaşadığın kapitalist devlete ve kapitalist topluma iyice bakmanı istiyorum. Ekonomi politikaları üreten ağızları iyi dinlemeni istiyorum. Bunların aynen bu tartışmanın taraflarında olduğu gibi ikiye ayrıldığını göreceksin. Bir yandan devletin ve hükümetin ekonomiye katılımı, bunun yanı sıra düzenleyici olmasını isteyenler, öbür taraftan hükümetin ve devletin ekonomiye ve piyasaya asla bulaşmasını istemeyenler. Liberaller ve neoliberaller. Halk ağzıyla liboşlar. Temelde bu iki tarafın da senin ve benim için birbirinden farkı yok aslında. Çünkü bu insanlar için ekonomik düzende insanlık ikiye ayrılmış durumda. Bir, teşebbüsü, firmayı, işletmeyi yani girişimi yönetenler. İki, sen, ben, o işlerde çalışanlar yani yaşam mücadelesi verenler. İşe vardığında işverenleri tarafından o gün ne yapacağı kendine söylenenler. İşte kapitalizmin ve kapitalistlerin en karakteristik özelliği bu. Toplumu işverenler ve işçiler olarak ikiye ayırmak. Tam bu noktada kapitalizm kendinden önce denenmiş diğer ekonomik modellerden ayrılır çünkü. Az önce feodalizmden bahsettim, onu hatırla. Orada neler vardı? Lordlar, efendiler ve köleler, serfler. Efendiler güce sahip, efendiler sistemin tepesinde oturur ve kölelerine dönüp neyi, ne zaman, nasıl yapacaklarını söyler. Halk deyimiyle ağa ve maraba arasındaki ilişkidir bu. Bu sistemlerin hepsi de aynen kapitalizmde olduğu gibi kendine dair çözülemeyecek problemler ve kargaşalara sahipti. Bu kargaşalardan en büyüğünden bir tanesini 2008 yılında büyük kredi krizinde gördük. Ondan önce 2002 krizi, şu an içinde bulunduğumuz 2020 yılı ekonomik tufanı, bazen büyük, uzun süren, bazen küçük, kısa süren krizler de olsa sistem kaynaklı birçok kriz gördük. Kaçınılmaz olan bir şey oldu bu krizlerde. Herkes yüzünü hükümetlere ve devletlere çevirdi. Ve dedi ki, bizi kurtar, batık borçlarımızı sil, bize faizsiz krediler ver, vergilerimizi affet vesaire vesaire. Büyük bir çelişkidir ki tırnak içinde ne yazık ki zenginler bir köşede oturup krizlerden zarar görmezken Kapitalist devletlerinden böyle taleplerde bulunanlar nedense hep bir gün zengin olmak hayaliyle yaşayan zavallı orta sınıflar oldu. İşte tam bu olurken o devlet ekonomiye müdahale etmesin kardeşim, piyasaya dokunmasın diye zırlayan ekonomistlerin, lümpenlerin ve kendini zengin zanneden orta sınıf mensuplarının kapitalist devletlerine kendilerini kurtarmaları için yalvardıklarını gördük. Tam bu noktada kapitalizmi kurtarmak adında bir belgeseli sana önermek istiyorum. Eğer vaktin varsa oturup izleyebilirsin. Az çok ne demek istediğimi bu sayede zihninde daha da berraklaştıracağını umuyorum. Kısacası bütün bu buhranlar ve krizler olurken kapitalist devletler kapitalizmin birer kurtarıcısı, orta sınıfın umudu, zenginlerin mesihi haline geldi. Ve biz, sen, ben, halk olarak bir şeyi çok iyi anladık. Asıl tartışma ne devletin ekonomiye ve piyasaya dahliymiş ne de devletin ve hükümetin piyasalardan, ekonomiden ellerini çekmesiymiş. Çünkü hepimiz kapitalizmin bizler için en iyi ve en ideal düzen olduğuna inanmıştık. Tartışma onun gerekliliği veya gereksizliği olamazdı. Tartışma kapitalist bir düzende kapitalist devletin ekonomiye dahli veya dahilsizliği olmalıydı. Ancak hepsi kaçınılmaz olarak yanıldı. Ben dinleyicimi, seni yanıltmayacağım. Devletin kapitalist düzendeki payının minimize edilmesini isteyenler ve maksimize edilmesini isteyenler arasında orta sınıfın ne amaçla hareket ettiğini, nasıl bir fonksiyonu olduğunu anladığını umuyorum. Peki halk olarak senin, benim, bizim asıl gündemimiz bu mu? Elbette hayır. Bizim gündemimizde daha büyük bir soru işareti olmalı. Şimdi geldik bam teline, asıl soru işaretine. Ağalar ve marabalar arasındaki hikayenin son bulması, efendiler ve köleler arasındaki ilişkilerin son bulması hep tek bir sorunun beraberinde geldi. Daha iyi bir düzen ve daha iyi bir sistem mümkün mü? Elbette mümkün. Ama o mümkün düzenin ne olduğunu sana anlatacak kadar bilmişlik taslamayacağım. Fakat emin olduğum bir şey varsa o mümkün düzenin adı kapitalizm hiç mi hiç değil. Çünkü son 300 yıl ekonominin temeli olan üretim ilişkilerini düzenlemek konusunda kapitalizmin başarısız olduğunu gayet iyi gösterdi. Ve hatta bu başarısızlığın kendisine müdahalede bulunan, yani ekonomiye müdahalede bulunan devletler tarafından düzeltilemeyeceği de görüldü. Fakat kapitalizmin açtığı yara büyüktü ve her kapitalist devlette olduğu gibi gelen bütün iktidarlar bu yaraları sarmakla, iyileştirmekle ve iltihaplanmasını önlemekle uğraştı. Bunu zaten zavallı durumda olan fakirleri veya zavallı orta sınıfı değil, zenginleri kurtarmak namına yaptı. Kapitalizmi kurtarmak namına yaptı. Yani modern kapitalist düzende bu büyük soru işaretini kafasında taşıyanlar, aynı zamanda sorunu doğru yerde gören ve çareyi doğru yerde arayanlar kendilerine iki tane düşman edinmiş oldular. Bu düşmanlığın ve çatışmanın nerede sonlanacağı kesin. Ağalar ve marabalar arasındaki çatışma nerede sonlandıysa, efendiler ve köleleri arasındaki çatışma nerede sonlandıysa, bu kapitalist düzende düzen tarafından sömürülen ve istismar edilenlerle düzeni koruyan, kollayan ve işletenler arasındaki çatışma da aynı yerde sonlanacak. Ve bunu orta sınıf adı verilen, gereksiz ve belki de hiç var olmamış bir sınıfın yokluğunda yapacak. Başka bir dünya ve hep birlikte kurtuluş mümkünken.